Ayrım 8.
Ona az önce buradan çıkıp giden adama, işte ona boynuz taktırsaydık. Kadın bir çığlık kopardı, hizmetçi kıza seslendi. Adam ağzını esner gibi açarak, ellerini kendi kalçalarına vurarak, hafif kuru bir gülüşle kadını bıraktı. Ertesi sabah kadının iyi kalpliliği yine ağır basmıştı. Kocasına şöyle dedi. Dün gece garip bir bunalım geçirdin, şimdi atlattın ama bugün de henüz solgunsun. Evet dedi adam. Benim yaşımda şaka yapmak çok yorucu bir iş. Benden geçmiş böyle şeyler. Keşiş Wendt aşkın bunca türünden söz ettikten sonra bir başka türlüsünü anlattı. Çünkü dedi bu türlü aşk insanı öyle kendinden geçirir ki. Genç evliler uzun bir balı ilgisinden evlerine yeni dönmüşlerdi. Dinlenmek üzere çekildiler. Çatılarının üstünden bir yıldız aktı. Yazın genç evliler hep birlikte gezdiler. Birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Sarı, kırmızı, mavi çiçekler toplayıp birbirlerine armağan ettiler. Ormandaki otların rüzgarda kımıldadıklarını gördüler. Kuşların ötüşlerini dinlediler. Konuştukları her söz sanki birer okşayış oldu. Kışın atlarının boyunları çıngıraklı kızaklara bindiler. Maviydi gök ve ta yukarılarda yıldızlar sonsuz düzlükler üstünde hışırtıyla kayıp gidiyorlardı. Böylece yıllar uzun yıllar geçti. Genç evlilerin 3 çocuğu oldu. Kalpleri ilk günün ilk öpüşündeki gibi birbirini seviyordu. Birden gururlu erkek bir hastalığa yakalandı. Bu hastalık onu uzun zaman yatağa bağladı. Karısının sabrını çetin bir sınava çekti. Erkek iyileşip de yataktan kalkınca kendini artık tanıyamadı. Hastalık onu biçimsiz bir hale sokmuş, başında saç bırakmamıştı. Erkek acı duyuyor, kahırlanıyordu. Bir sabah, "Beni artık sevmiyorsun kuşkusuz," dedi. Ama karısı kızarak kollarını kocasının bedenine doladı. Onu gençliğinin baharındaki gibi tutkuyla öptü, karşılık verdi. "Seviyorum, seni hep seviyorum. Başkasını değil, beni seçtiğini, beni mutlu ettiğini asla unutamıyorum." Ve kadın odasına gitti. Kocasına sevdiği erkeğe benzemek için o altın sarısı saçlarını dibinden kesti. Ve yine yıllar, uzun yıllar geçti. Genç evliler yaşlandılar, çocukları büyüdü. Onlar yine her mutluluğu eskisi gibi bölüşüyorlardı. Yazları hala kırlara gidiyor, otların dalgalandığını görüyorlardı. Kışları kürklerine bürünüp yıldızlı gök altında kızağa biniyorlardı. Ve kalpleri sanki garip bir şarapla hala sıcaktı, hala neşeli. Derken kadına inme indi. Yaşlı kadın artık yürüyemiyor, tekerlekli koltukta gezdirilmesi gerekiyordu. Koltuğu kocası sürüyordu. Ama kadın bu felaketin ağırlığıyla anlatılmaz bir acı çekiyor, kederinden yüzüne derin kırışıklıklar beliriyordu. Günün birinde kadın, "Artık ölmek istiyorum," dedi. "Öyle kötürüm, öyle çirkinim ki. Senin yüzünse ne kadar güzel. Beni artık öpemez, beni artık eskisi gibi sevemezsin." Ama kocası heyecandan kızararak onu kucakladı, karşılık verdi. "Seni daha çok, kendi hayatımdan daha çok seviyorum sevgilim. Seni ilk günkü gibi, bana gülü verdiğin ilk saatteki gibi seviyorum. Hatırlıyor musun, bana gülü uzatmış, o güzel gözlerinle yüzüme bakmıştın. Gül senin gibi kokuyordum, sen gül gibi kızarmıştın. Bense bütün duygularımla kendimden geçmiştim. Ama ben seni şimdi daha da çok seviyorum. Sen gençliğindekinden daha güzelsin. Kalbim sana minnet borçludur. Kalbim seni benim olduğum her gün için kutsuyor." Erkek odasına gitti. Kendisini çirkinleştirmek için yüzüne asit döktü. Karısına, "Bir kaza oldu, yüzüme asit döküldü," dedi. "Yanaklarım yanık izleriyle dolu. Artık beni sevmezsin kuşkusuz." "Ah erkeğim benim, sevgilim benim," dedi kekeleyerek yaşlı kadın. Ve kocasının ellerini öptü. "Sen yeryüzündeki erkeklerin en güzelisin. Sesin bugün de kalbimi ısıtıyor. Ben seni ölünceye kadar seveceğim." 13. Johannes sokakta Camille'ye rastladı. Annesi ve babası Raymond'la birlikteydi. Arabayı durdurup onunla içtenlikle konuştular. Camille Johannes'in kolunu tuttu. "Bize gelmedin," dedi. "Büyük bir eğlenti yaptık cidden. Son dakikaya kadar hep seni bekledik ama sen gelmedin." "Bir engel çıktı," diye karşılık verdi Johannes. "Özür dilerim, o günden sonra bir daha uğrayamadım," diye devam etti Camilla. "Bugünlerde Raymond gidince mutlaka gelirim. Toplantımız öyle güzel oldu ki. Victoria hastalandı, arabayla evine götürdüler, duymuş muydun? Yakında onu da gidip görmek istiyorum. Kuşkusuz düzelmiştir biraz, belki de tümden iyileşti. Raymond'a bir madalyon armağan ettim, hemen hemen tıpkı seninki gibi. Dinle Johannes, soba yakmayı ihmal etmeyeceğine bana söz vermelisin. Yazmaya daldın mı her şeyi unutuveriyorsun. Odan buz kesiyor, zili çalıp hizmetçiyi çağırmalısın." "Peki, zili çalar hizmetçiyi çağırırım," diye karşılık verdi Johannes. Bayan Sayer de Johannes ile konuştu. Yapıtını, nesil üzerine neler yazdığını sordu. İlerliyor mu dedi. Yeni kitabını merakla beklediğini ekledi. Johannes gereken karşılıkları verdi. Derin bir reverans yaptı. Arabanın uzaklaşmasını seyretti. Bütün bunlar kendini o kadar az ilgilendiriyordu ki. Bu araba, bu insanlar, bu sözler. Ruhunda bir boşluk, bir üşüme hissediyordu. Evine gelinceye kadar üzerinden bu hali atamadı. Evin kapısı önünde sokakta birisi geziniyordu. Eski bir tanıdık, şatonun eski öğretmeni. Öğretmenin sırtında uzun, sıcak ve özenle temizlenmiş bir palto, yüzünde pervasız, kendinden emin bir anlatım görülüyordu. Karşınızda dostunuzu, meslektaşınızı görüyorsunuz dedi öğretmen. Bana elinizi uzatın, delikanlı. Son görüşmemizden bugüne Tanrı benim başımda devlet kuşları kondurdu. Evlendim, bir yuvam, ufak bir bahçem, bir karım var. Hayatta hala mucizeler oluyor. Benim şu son görüşüme karşı bir sözünüz var mı? Johannes hayretle ona bakıyordum. Öyleyse anlaştık. Evet, ben onun oğluna ders veriyordum. Kadının bir oğlu var, ilk kocasından. Kadın elbette daha önce evlenmiş, dul. Yani ben bir dulla evlendim. Bunun böyle olacağı kimin aklına gelirdi diyeceksiniz. Eh ne çare, işte bir dulla evlendim. İlk kocasından bir oğlu vardı. Evlerine girip çıktım. Bahçeyi, dul kadını gözden geçirdim. Bir süre hep bu düşüncelerle yaşadım. Birden kararımı verdim. Kendi kendime dedim ki, ah ah bugün nerede mi görecektim falan filan. Ama yine de yaptım bu işi, yürüyüverdim. Çünkü anlama yazılmış bir kez. Ne dersiniz, işte böyle oldu. Kutlarım dedi Johannes. Durun, başka tek söz yok. Neler söyleyeceğinizi biliyorum. Onu diyeceksiniz, birincisini. Gençliğinizin o sonsuz aşkını unuttunuz mu? Tıpkı böyle söyleyeceksiniz. Bir yandan sayın bayım, ben size o ilk biricik ve sonsuz aşkımın nerede kaldığını sorabilir miyim? O sevgili bir topçu yüzbaşısıyla evlenmedi mi? Siz hiç ömrünüzde bir erkeğin evlenmek istediği asıl kadınla evlendiğini gördünüz mü? Ben görmedim. Bir efsane vardır. Tanrı bir erkeğin dileğini kabul eder. Erkek ilk ve biricik sevgilisiyle evlenir. Ama bu sonuç erkeği yeni mutluluklara götürmez asla. Niçin diye soracaksınız. Bakın size cevap vereyim. Ufacık bir nedenle kadının hemen ölüvermesi yüzünden. Hemen işitiyor musunuz? Ha, evlenir evlenmez. İşte böyledir bu. Almak istediğiniz kadını elbette alamazsınız. Kazara, hakça, insaf üzerine böyle bir şey olacak olsa bile bu kez de işte kadın ölüverir. Yarım kalır hep. Erkek bu durumda kendini bir başka aşk, olabildiğince en iyisinden yeni bir sevgili bulmak zorunda kalır. Bu değişiklik yüzünden de ölmesi gerekmez elbette. Size şunu söyleyeyim. Doğa bu işi öyle akıllıca düzenlemiştir ki erkek buna pekala dayanır. İşte beni görün, yeter. Sağlığınızın iyi olduğunu görüyorum dedi Johannes. Sağlığım mükemmel. İşitiniz, duyunuz, görünüz. Hiç üzerinden dayanılmaz kederlerin dalgaları aşmış bir insana benziyor muyum? Giysilerim, ayakkabılarım, evim, yuvam, karım, çocuklarım. Yani şu olan var. Ha ne diyecektim, şiirlerime gelince. Bu soruyu da hemen cevaplayabilirim. Ey benim genç meslektaşım, ben sizden yaşlı olduğum gibi doğanın lütfunu da sizden daha çok kazanmış biriyim. Şiirlerimi çekmecede saklıyorum. Ben ölünce hepsi basılacaktır. Ölüp gittikten sonra siz bundan ne zevk alacaksınız diye karşı çıkarsınız. İşte yine yanılıyorsunuz. Ben şimdilik bunlarla yuvamı şenlendiriyorum. Akşam olup da lamba yanınca çekmeceyi açıyor, şiirlerimi çıkarıyor, yüksek sesle karıma, oğlanı okuyorum. Biri 40'ında, öteki 12'sinde. İkisi de bayılıyor. Bir gün bize gelirseniz bir akşam yemeği yer, grog içersiniz. Böylece çağrılmış oldunuz. Tanrı sizi ölümden korusun. Öğretmen Johannes'e elini uzattı. Birden sordu. Victoria'dan haberiniz var mı? Victoria'dan mı? Hayır. Biraz önce işittim ki eriyip gittiğini, gözlerin altındaki siyah lekelerin gittikçe çoğaldığını görmediniz mi? Ben onu ilkbahardan şatoda gördüğümden beri bir daha görmedim. Hala hasta mı? Öğretmen ayağını yere vurarak gülünç bir biçimde sert karşılık verdi. Evet. Ben az önce işittim ki, hayır, erip gitmekte olduğunu görmedim. Ona hiç rastlamadım. Çok mu hasta? Çok, belki de ölmüştür. Anlıyorsunuz ya. Johannes uyuşmuş, bir adama bir evinin kapısına bakıyor, içeri mi girsin yoksa sokakta mı dursun bilmiyordu. Yeniden öğretmene baktı. Uzun paltosuna, şapkasına baktı. Öğretmen büyük acılar içinde birisi gibi şaşkın ve acılı gülümsüyordu. Öğretmen tehdit eder bir tavırla devam etti. Bir örnek daha. Buna da hayır diyebilir misiniz? İşte Victoria da erişmek istediğine erişemedi. Çocukluğundan beri genç, mükemmel bir teğmeni seviyordu. Teğmen bir akşam ava çıktı. Alnının ortasına bir kurşun yedi. Kafası paramparça oldu. Tanrı'nın düzenlediği o ufacık danışıklı dövüşe kurban gitti. Nişanlısı Victoria eriyip solmaya başladı. Bir kurt içini kemiriyor, kalbini bir elek gibi delik deşik ediyordu. Bizler onun dostları seyirci kalıyorduk. Birkaç gün önce Sayer adında bir aileye bir eğlenteye gitti. Orada bir ara bana sizin de çağrıldığınızı ama gelmediğinizi söylemişti. Uzatmayayım, bu eğlentide Victoria kendini müthiş zorladı. Sevgilisinin anısıyla eziliyor, ona karşı koyabilmek için neşeli görünüyor, dans ediyordu. Bütün gece dans etti, çılgınca dans etti. Derken yere yıkıldı, ayaklarının altında yer kana boyandı. Kaldırıp dışarı çıkardılar, bir arabaya koyup eve götürdüler. Artık daha fazla yaşamayacaktı. Öğretmen Johannes'in ta yanına geldi ve sert sesle "Victoria öldü" dedi. Johannes bir kör gibi elleriyle çevresine yoklamaya başladı. "Öldü mü? Ne zaman öldü? Demek öldü Victoria." "Öldü" diye karşılık verdi öğretmen. "Bu sabah öldü. Bugün öğleye doğru." Öğretmen elini cebine soktu. Kalın bir zarf çıkardı. "Victoria bu mektubu size vermem için bana emanet etti. Buyurun. Ben ölünce demişti. Öldü. Mektubu size teslim ediyorum. Benim görevim bitti." Öğretmen selam vermeden, başka bir söz söylemeden geri döndü. Ağır ağır sokak aşağı yürümeye başladı. Derken gözden kayboldu. Johannes elinde mektup olduğu yerde kaldı. Victoria ölmüştü. Yüksek sesle durmadan Victoria adını yineliyor, sesi duygusuz, neredeyse katılaşmış gibi çıkıyordu. Mektuba baktı, yazıyı tanıdı. Küçük büyük harfler, düz satırlar. Bu satırları yazansa ölmüştü. Johannes sonra kapıdan içeri girdi. Merdivenleri çıktı. Kilidin anahtarını bulup kapıyı açtı. Soğuk ve karanlıktı oda. Pencere kenarına oturdu. Gün ışığının kalıntılarında Victoria'nın mektubunu okumaya başladı. "Sevgili Johannes" diye yazıyordu Victoria. "Siz bu mektubu okurken ben ölmüş olacağım. Şimdi her şey bana öyle garip geliyor ki. Artık sizden utanmıyor, sanki artık hiçbir engel yokmuş gibi size bu satırları yazıyorum. Eskiden hiç hasta değilken size yazmaktansa gece gündüz acı çekmeyi yeğlerdim. Ama şimdi ölümüm yakındır. Artık böyle düşünmüyorum. Bana yabancı insanlar kan kustuğuma tanık olduktan, doktor beni muayene edip ciğerimden pek az bir şey kaldığını gördükten sonra artık ne diye utanayım ki sanki. İşte yataktayım. Size söylemiş olduğum son sözleri düşündüm. Ormanda o gece. Ben o zaman o sözlerin benim son sözlerim olacağını düşünmemiştim. Eğer düşünseydim sizinle aynı zamanda vedalaşır teşekkür ederdim. Şimdi artık sizi bir daha görmeyeceğim. Bu yüzden dizlerinize kapanıp da ayakkabılarınızın üstüne bastığınız toprağı öpemediğime, sizi ne sonsuz bir sevgiyle sevdiğimi gösteremediğime şimdi öyle pişmanım ki. Buracıkta yatıyorum. Dün olduğu gibi bugün de bu kadar hasta olmamayı, yine yurduma gidip ormana doğru yürümeyi, iki elimi avuçlarınıza aldığınızda birlikte oturduğumuz yeri bulmayı öyle isterdim ki. Bunları yapabilseydim oraya uzanır, sizden bir iz bulabilir miyim diye sağa sola bakınır, çevremdeki fundaları öperdim. Ama annemin umduğu gibi sağlığım belki biraz düzelirse olur, bütün bunlar yoksa olanaksız. Sevgili Johannes, benim bu dünyaya gelmekten, sizi sevmekten, şimdi ise hayata veda etmekten başka bir şey yapmamış olduğumu düşünmek ne garip. İnanın ki şuracıkta yatıp günümü saatimi beklemek de ne tuhaf. Hayattan, sokaktaki insanlardan, araba gürültülerinden adım adım uzaklaşıyorum. İlkbaharda belki bir daha göremeyeceğim. Bu evler, bu sokaklar, parktaki ağaçlar ardımda kalacaklar. Bugün yatağımda biraz doğrulup pencereden dışarı baktım. İleride köşe başında bir çift karşılaştılar. Selamlaştılar, tokalaştılar. Konuştuklarına gülüştüler. İçim öyle bir tuhaf oldu ki, buracıkta yatıp bunları seyreden ben ölecektim. Düşündüm. Şu aşağıdaki çift benim burada yattığımı, saatimin çalmasını beklediğimi bilmiyorlar. Ama bilselerdi yine selamlaşmayacaklar, yine konuşmayacaklar mıydı? Tıpkı şimdiki gibi. Dün gece hava karardıktan sonra bu benim son saatim diye düşündüm. Kalbim durmaya başlamıştı. Uzaklardan sonsuzluğun hışırtısını duyar gibi oluyordum. Ama bir an sonra uzaklardan geri döndüm. Yeniden soluk almaya başladım. Tanımlanamaz bir duyguydu bu. Annemse bunun belki yalnız o anda hatırladığım yurdumdaki derinin ya da çağlayanın sesi olduğuna inanıyor. Ey ulu tanrım, sizi ne kadar sevdiğimi bilseydiniz Johannes. Ben bunu size gösteremedim. Yoluma öyle çok engel çıktı ki. Hepsinin önce yaratılışım. Babam da kendi ısrabını kendi yarattı. Ben onun kızıyım. Ama şimdi ölüme yaklaştığım, her şeyin çok geç olduğu şu anda size yine yazıyor, bunu size söylüyorum. Değil mi ki sizin için hepsi bir, hele üstelik ölümüm de yakın. Peki bunun için yapıyorum diye sordum kendi kendime. Kendimi şimdiye kadar olduğumdan daha terk edilmiş hissetmemek için son saniye kadar size yakın olmak istiyorum da ondan. Siz bu satırları okurken ben sizin omuzlarınızı, ellerinizi görür gibiyim. Bütün hareketlerinizi, mektubu tutuşunuzu, okuyuşunuzu görür gibiyim. O zaman birbirimizden bu kadar uzak olmayacağız diye düşünüyorum. Size birisini gönderemem, hakkım yok. 2 gün önce annem size haber yollamak istedi. Ama ben kendim yazayım daha iyi dedim. Beni eski halimle, hastalıktan önceki halimle hatırlamanızda yeğliyordum. Hala aklımda siz. Burada birkaç sözcük atlanmıştı. Gözlerime, kaşlarıma ama onlar da artık eskisi gibi değil. Bu nedenle de gelmenizi istemiyordum. Sizden beni tabutumda da görmemenizi rica ederim. Gerçi hemen hemen sağlıklı olduğum zamanlardaki gibiyim. Yalnız biraz daha solgun. Sarı bir giysi de giyeceğim. Ama buna karşın gelip beni görürseniz pişmanlık duyacaksınız. Bugün birkaç kez bu mektubu yazıp bıraktım. Ama yine de söylemek istediklerimin 1/1000'ini söylemiş değilim. Ölmek benim için çok korkunç. Ölmek istemiyor, birazcık iyileşmek, bahara kadar olsun yaşamak için Tanrı'ya yalvarıyorum. Baharda günler ışır, ağaçlar yapraklanır. Yine iyileşirsem size kuşkusuz artık hiç kötülük etmeyeceğim Johannes. Yaptıklarımı düşünerek nasıl ağladım bilemezsiniz. Ah, o zaman sokağa çıkardım. Sokağın bütün taşlarını okşar, önünden geçtiğim her merdivenin önünde durur. Hepsine teşekkür eder, herkese karşı iyi olurdum. Her şeye katlanmaya razıyım. Yeter ki yaşayabileyim. Hiçbir şeyden asla yakınmazdım. Hayır, bana saldırıp beni dövene gülümser, Tanrı'ya şükrederdim. Bir yaşayabilseydim. Hayatım yaşanmadan geçti. Kimseye ufacık bir şey yapmadım. Bu boşa gitmiş ömrün şimdi sona ermesi gerek. Ne kadar istemeyerek öldüğümü bilseydiniz, belki bir şeyler yapardınız. Elinizden gelen her şeyi yapardınız. Kuşkusuz hiçbir şey yapamazsınız. Ama ben, siz ve bütün dünya benim için yalvarsaydınız, beni bırakmak istemeseydiniz, Tanrı benim hayatımı bağışlardı diye düşünüyorum. Ah ne kadar minnet borçlu olurdum. Artık asla kimseye kötülük etmez, kederim neyse hoşnut, razı, gülümserdim. Eğer yaşayabilseydim. Annem oturmuş ağlıyor. Bütün gece şurada oturdu, benim için ağladı. Bu bana biraz ferahlık veriyor. Ayrılışımdaki acılığı hafifletiyor. Bugün şunu da düşündüm. Günün birinde güzel giysiler giyinmiş, sokakta karşınıza çıkıversem. Artık sizi gücendirecek tek söz söylemesem. Önceden satın aldığım bir gülü size uzatsam ne yapardınız? Bunun hemen ardından bu isteğimi asla gerçekleştiremeyeceğimi düşündüm. Çünkü ölmeden önce iyileşmek umudu yok benim için. O kadar ağlıyorum ki, yatağımda sessiz yatıyor, avuntusuz sürekli ağlıyorum. Hıçkırmazsam göğsümde ağrı duymuyorum. Johannes, benim sevgili dostum. Bu yeryüzünde benim biricik sevgilim. Şimdi yanıma gelin, hava kararırken biraz odamda kalın. O zaman ağlamam artık. Elimden geldiği kadar gülümserim. Sırf gelişinizden duyduğum sevinçle gülümserim. Ah, nerede benim gururum, cesaretim? Artık babamın kızı değilim ben. Ama gücüm kalmadı da onun için. Uzun zamandır ıstırap çekiyorum. Johannes, ıstırabım şu son günlerden çok çok önce başladı. Siz gurbetteyken ıstırap çektim. Daha sonra baharda. Bu kente gelişimden bugüne ıstırap çektim. Her günüm acıyla geçti. Gecelerin ne kadar uzun olabileceğini daha önce asla düşünmemiştim. Bu süre içinde size 2 kez yolda gördüm. Birinde şarkı mırıldanarak yanımdan geçtiniz ama beni görmediniz. Sizi sahillerde görebileceğimi umuyordum ama gelmediniz. Sizinle konuşmaz, karşınızda durmaz, yalnız uzaktan görebilmekle yetinirdim. Ama gelmediniz. O zaman belki benim yüzümden gelmediğinizi düşündüm. Saat 11'de dans etmeye başladım. Çünkü daha fazla beklemeye dayanamamıştım. Evet Johannes, ben sizi sevdim. Bütün ömrüm boyunca yalnız sizi sevdim. Bu satırları Victor yazıyor ve Tanrı omuzların üstünden yazdıklarını okuyor. Şimdi size elveda demeliyim. Ortalık iyice karardı. Göremiyorum. Hoşça kalın Johannes. Her gün için size teşekkür ederim. Bu dünyadan göklere yükselirken size sonuna kadar teşekkür edecek, yol boyunca kendi kendime hep adınızı mırıldanacağım. Ömrünüz boyunca hoşça kalın. Size çektirdiğim bunca acılar için dizlerinize kapanıp da sizden özür dileyemediğim için beni bağışlayın. Ben bunu şimdi kalbimle yapıyorum. Elveda Johannes. Sonsuza dek elveda. Her gün her saat için ayrı ayrı teşekkürler. Elimden bu kadarı geliyor. Sizin olan Victoria. Şimdi lambayı yaktırdım, çevrem aydınlandı. Uyuklamışım. Düşünde yine kendimi bu yeryüzünden çok uzaklarda gördüm. Tanrı'ya şükürler olsun. İçimdeki o eski sıkıntı dağılmıştı. Hatta hafif bir müzik sesi duyuyordum. Hepsinden önce karanlık değildi çevrem. İçim öyle rahattı ki. Ama artık yazacak gücüm kalmadı. Elveda sevgilim. Son. Kitabın sonu.